Ayrım 11.
Sayfa numarası 98. 19. yüzyılın ortalarından sonra sermaye yoğunluğu arttı ve üretim çeşitlenmeye başladı. Bu gelişme, her biri ayrı üretim özelliklerine sahip, çok işçi çalıştıran büyük işletmelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Aynı işletmede çalışan işçilerin sayılarının artması ve bu işçilerin üretim süreci içinde aldıkları rollerin benzer hale gelmesi onları iş yeri esasına göre örgütlenmeye götürdü. Paylaştıkları sorunların artmasıyla dayanışma duyguları daha da gelişen işçiler, örgütsel düzeylerini yükselttiler ve iş yeri düzeyinde giriştikleri mücadelelerle somut ekonomik ve sosyal haklar elde etmeye başladılar. Sendikal örgütlenme bu dönemde ortaya çıktı. Sendikalar, ücret artışları, sosyal haklar ve iş yerine özgü sorunların çözümünde başarı sağlamakla kalmadı, işçilerin demokratik ve politik istemleri yönünde de mücadele etti. Sendikal mücadele, işçilerin sınıf bilincine ulaşmasında önemli bir işleve sahip oldu. Batı demokrasisi, sendikal mücadeleden geçerek siyasal partilerini kuran ve politik mücadele içine giren işçi mücadeleleriyle biçim buldu. Sendikal haklar ülkelerin demokratik gelişiminin bir göstergesi haline geldi. 20. yüzyıla girerken 1850-1900 arasındaki 50 yıllık mücadele işçi sınıfını eskisiyle kıyaslanamayacak düzeyde geliştirmişti. İşçiler bu gelişim için ağır bir bedel ödemişti. Ancak ödenen bedel sonucunda hiçbir sosyal hakkı olmayan, aldığı ücretle geçinemeyen, günde 15 saat çalışan ve gizlice örgütlenen işçiler yerine ideolojik donanıma sahip, sendikalarda örgütlenen ve politik mücadeleye girişen, direngen ve güçlü bir sınıf ortaya çıkmıştı. İşçilerin sınıf bilincine ulaşarak ekonomik demokratik kazanımlarını yükseltmeleri ve bununla yetinmeyerek politik hedeflere yönelmeleri kaçınılmaz olarak işçi hareketi üzerindeki baskının da daha kapsamlı ve daha sistemli hale getirilmesine neden oldu. Baskının boyutu, biçimleri ve şiddeti değişti ama niteliği değişmedi. Yasal ya da yasa dışı baskı varlığını yoğunlaşarak sürdürdü. Batı Avrupa'da 1850'li yıllarda bir işçinin 1 kilo şeker almak için 7, 1 düzine yumurta için 5, 1 kilo et için 10 saat çalışması gerekiyordu. AGE sayfa 78. Usta bir işçi haftada 35, ortalama bir işçi 20-25, kadın işçiler 10-15, çocuk işçiler ise 3-5 şilin ücret alıyordu. AGE sayfa 386. 19. yüzyılda işçi ücretleri ve bu ücretlerin alım gücü çok düşüktü. Ama ilginçtir, 21. yüzyılda küreselleşen dünyada, Türkiye dahil pek çok ülkede işçi ücretleri ve bu ücretlerin alım gücü daha da düşüktür. 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl başlarında örgütlü işçi mücadelesinde belirgin bir yükselme yaşandı. Grevler artarken politik yönelişler de artmaya başladı. Hükümetler işçi eylemlerine karşı her zaman olduğu gibi önce polisi, yeterli olmazsa ordu birliklerini kullandılar. ABD'de Pensilvanya maden işçilerinin 1875 grevleri önce işletmenin silahlı adamları tarafından basıldı, öncü işçiler öldürüldü, işin geri kalanını devlet üstlendi ve hukukla ilgisi olmayan yargılamalar sonucu 19 grevci işçi idam edildi. 1886'da Belçika'da, 1889'da Ruhr'da ve 1892'de Ostrava'da, Çekoslovakya, hükümet birlikleri grevci işçilere ateş açtı ve çok sayıda işçi öldürüldü. 3 Mayıs 1986'da Chicago'da McCormick işçilerine polisin ateş açması sonucu 4 işçi vurularak öldürüldü. AGE sayfa 405. Rusya'da Lena altın madeni işletmesinde grev yapan işçilere ordu birlikleri müdahale etti ve yüzlerce işçi öldürüldü. 1905 yılında Çar'a çocuklarıyla birlikte dertlerini anlatmaya giden işçilere ateş açılması sonucu 1300 işçi öldürüldü. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Tarihi, Aydınlık Yayınları, sayfa 82. Fransa'da Corrier kömür madenlerinde 10 Mart 1906'da ortaya çıkan grev 1200 işçinin ölümüyle sonuçlandı. 1914'e kadar sanayi ilişkileri, Georges, La France, 20. yüzyıl tarihi, gelişim yayınları, Sayı 15, sayfa 292. Uygulanan şiddet işçileri sindirmedi, tersine onların daha mücadeleci bir davranış içine girmelerine neden oldu. Silahla bastırılan her eylem daha kararlı ve daha yaygın eylemlere yol açıyor ve işçiler yalnızca ulusal sınırlar içinde değil, uluslararası düzeyde de dayanışma içine giriyordu. Bu gelişmeye karşılık İngiltere'de günümüzdekilere çok benzeyen yeni bir uygulamaya geçildi. İşçi hareketi polis ve silahla değil, işçilerin en az donanımlı olduğu hukuksal alanda baskı altına alınmaya çalışıldı. 1900 Ağustos'unda işçiler İngiltere'de Tough Vale Demir Yolları şirketine karşı grev ilan ettiler. Şirket avukatları başvurdukları mahkemeden grev sırasında meydana gelecek zararlardan sendikanın sorumlu olacağını kabul eden bir karar çıkardılar. Temyiz edilen bu karar Lordlar Kamerası'nda onaylandı ve sendika 30 bin sterlin gibi büyük bir para cezasına çarptırıldı. Tarihe Tough Vale kararları olarak geçen bu uygulamayla sendikacılığın ana yurdu, demokrasinin beşiği İngiltere, zor yöntemlerden daha etkili bir baskı uyguluyor ve silahla değil, yasayla sendikal mücadeleyi denetim altına alıyordu. AGE, sayfa 288. Bu yöntem değişik biçimleriyle 20. yüzyıl boyunca birçok ülkede uygulandı ve 21. yüzyıl küreselleşmesinin de temel işleyişi oldu. İşçi hareketleri ve sendikal mücadele 20. yüzyıl boyunca değişik yoğunluklarla tüm dünyaya yayıldı ve hemen her ülkede toplumsal yaşamı belirgin bir biçimde etkiledi. Mücadelenin sınırları ekonomik ve sosyal alanları aşarak iktidar da dahil geniş kapsamlı politik hedeflere yöneldi. Birçok ülkede işçi eylemleri iktidarı amaçlayan bir strateji izledi ve bu strateji 20. yüzyıl dünya politikalarına yön verdi. Örgütlü işçi eylemleri ve bu eylemlere gösterilen tepkiler uluslararası hale gelerek küresel bir boyut kazandı. Yüzyılın ilk yarısında işçi eylemlerinin, son 50 yılında ise sermaye güçlerinin üstün göründüğü bu mücadele farklı biçim ve yoğunlukla ancak aynı çelişkileri taşıyarak bugün de devam etmektedir. 20. yüzyılda birçok politik ve sosyal değişim yaşandı. Yeni kavramlar, yeni alışkanlıklar, yeni anlayışlar ortaya çıktı. Yaşam biçimleri ve gereksinimleri değişti. Görkemli bir teknolojik gelişme yaşandı. Bilimsel araştırma teknikleri ve uzmanlaşma çeşitlendi. Bilgisayar ve robotlar üretimin etkili parçaları haline geldi. Ama emek ve sermaye arasındaki çelişkinin niteliği değişmedi. Üretim biçiminin niteliğinden kaynaklanan bu çelişki toplumsal yaşam içinde 100 yıl öncesinin yöntemleriyle baskı ve sorun üretmeye devam ediyor. İşçi mücadelesinde belirgin bir düşüş yaşanıyor ama dünya 21. yüzyıla emek sermaye çelişkisi bakımından da 20. yüzyıla girdiği koşullarla giriyor. 20. yüzyıl başında uygulanan baskıların bir sonucu olarak işçi eylemlerinde dikkat çekici bir düşüş yaşanmıştı. İngiltere'de 1899 yılında 719 grev gerçekleşmiş, kaba şiddet ya da hukuksal baskılar sonucu bu sayı 1904 yılında yarı yarıya azalarak 346'ya düşmüştü. 1890'lı yıllardaki grevlerin %40'ı işçilerin başarısıyla sonuçlanırken bu oran 1905 yılında %23'e düşmüştü. AGE sayfa 288. ABD'de 1893-1898 arasında 1.7 milyon işçiyi kapsayan 7029, 1899-1904 yılları arasında ise 2.6 milyon işçiyi kapsayan 15.463 grev meydana gelmişti. Amerikan şirketleri grev dalgasının yayılması üzerine profesyonel grev kırıcılarını devreye soktular ve sonuçta kan döküldü. Özellikle göçmen işçiler arasında ırk, dil, din ayrılıkları kullanıldı. Bu yolla işçilerin birliği önlenmeye çalışıldı. Pinkertonizm denilen ajan büroları hemen her yerde şiddet yöntemleriyle grevlere müdahale ettiler. İşverenler, imalatçılar ulusal birliği adıyla örgütlenerek sendika yöneticileriyle grevci işçilerin ABD'nin hiçbir yerinde işe alınmamasını sağlayan bir örgüt ağı kurdular. Mahkemeler grevleri erteledi ve önceden planlanmış provokatif eylemlerin yasal sorumluluğu hemen her yerde grevci işçilere yüklendi. Yoğunlaşan çift yönlü baskı sendikal mücadeleyi küçülttü. Örneğin 1904 yılında 1 milyon 676 bin üyesi olan Amerikan İşçi Federasyonu AFL yavaş yavaş çökmeye başladı. AGE sayfa 289. ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde işçi hakları ve sendikal mücadele sorunlarının 100 yıl öncesine benzer hale gelmesi, işsizlik, düşük ücret, sosyal güvensizlik gibi sorunların işçilerin günlük yaşamına yeniden ve daha yoğun olarak girmesine neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bugün yaşanan iş ve işçi sorunlarının eskisiyle olan şaşırtıcı benzerliği, doğal olarak şirket çıkarlarının belirlediği piyasa işleyişinin değişmezliğine dayanmaktadır. Üretim teknikleri, teknolojik olanaklar ve hukuksal düzenlemeler değişmektedir. Ama maksimum kar eğilimi ve bu eğilimin bağlı olduğu emek sermaye çelişkisi varlığını uzlaşmaz niteliği ile sürdürmektedir. Son 200 yıl içinde Batı'da sermaye güçleriyle işçiler arasında zaman zaman değişen güç dengeleri birbirlerine karşı dönemsel üstünlükler sağladı ama mücadelenin niteliği değişmeden devam etti. Şimdi küreselleşme adıyla sermaye güçlerinin üstün göründüğü bir dönem yaşanıyor. Ancak yalnızca işçilerin değil, hemen tüm insanlığın hatta doğanın bile şikayetçi olduğu bu üstünlüğün uzun süre devam etmesi mümkün değildir. Büyük sermaye çıkarlarının yön verdiği küreselleşme uygulamalarının yıkıcı sonuçları kaba ve ilkel gerçekler halinde tüm insanlığın karşısına dikilmektedir. Ama gerçek bozulma ve baskı, küreselleşmeye karşı mücadelenin temel gücü olan ulusal bağımsızlık hareketlerine ve işçi hareketlerine yönelmiştir. Az gelişmiş ülkeler üzerinde ağır bir egemenlik kurulmuş, grevler azalmış, sendikalı işçi sayısı düşmüştür. Fabrikaların deniz aşırı ülkelere taşınması nedeniyle metropollerdeki işsizlik olağan dışı artmıştır. Eğitim düzeyi düşmekte ve sinizm yayılmakta. Sinizm, insanın erdem ve mutluluk için hiçbir değere sahip olmaması. Suç oranları ve uyuşturucu bağımlılığı artmaktadır. Yalnızca yabancı sermaye alan az gelişmiş ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerin ana vatanlarında da 1850'lerin çalışma koşulları geri gelmiştir. Batı'nın büyük kentlerinde sosyal güvenlikten yoksun, günde 12 saat çalışılan iş yerleri ortaya çıkmaktadır. Yaygınlaşan ücretsiz fazla çalışma tam bir angarya durumundadır. Aile üretimi, parça başına ücret, fason üretim, mal değiş tokuşu, çocuk işçi çalıştırma yeniden yaygınlaşıyor. Dünya feodalizme böyle geri götürülüyor ve geriliklerle dolu bu çöküş sürecine küreselleşme adı veriliyor. Tekelci şirketler bugün artan mali güçleri, politik nüfuzları ve örgütlü yapılarıyla bir üstünlük sağlamış durumdadır. Bu bir gerçektir. İşçi haklarını savunan partiler politika sahnesinden adeta çekilmişlerdir. İşçi temsilcileri artık parlamentolara girememektedir. Sendikalar eski güçlerini yitirmiş, grevler etkin birer silah olmaktan çıkmıştır. İşçiler işlerini yitirmemek için sendika ve grevlerden uzak durmaktadır. Ford, 1987 yılında Cuautitlán'daki 23 yıllık fabrikasını yaşanan bir grev nedeniyle kapattı. 3 hafta sonra fabrikayı yeniden açtığında ücret artışı için grev yapan işçilere eski ücretlerinin yarısını veriyordu. General Motors zarar ettiği gerekçesiyle Michigan ya da Texas'taki fabrikalarından birini 1992 yılında kapatacaktı. General Motors nakliye bedelleri yüksek olmasına rağmen Texas'taki fabrikayı değil, Michigan'daki fabrikayı kapattı. Çünkü Texas'taki işçiler fazla mesai ücreti almadan 3 vardiya çalışmayı kabul etmişlerdi. Küresel Düşler, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları, sayfa 253-252. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1000 ya da daha fazla işçiyi ilgilendiren grevlerin sayısı 1960'larda yılda 300 iken bu sayı 1991'de 40'a düştü. Washington Post, 5 Temmuz 1992, AK, Richard J. Barnett, John Kavanagh Sabah Kitapları, sayfa 233. Aynı ülkede üretim birimlerinin deniz aşırı ülkelere taşınması nedeniyle 1969-1979 yılları arasındaki 10 yılda tam 35 milyon Amerikalı işçi işsiz kaldı. Deindustrialization, Barry Belveston, sayfa 31, AGE, sayfa 233. 1990'ların başında ABD'de çalışan tüm işçilerin yalnızca %16'sı sendika üyesiydi. 1993 yılında Amerikan iş gücünün %18'i haftada 40 saat çalışıyor, buna karşılık yoksulluk sınırının altında yaşamlarını sürdürebilecek ücretler alıyordu. Küresel Düşler, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları, sayfa 246-263. İş ve işçi sorunları Avrupa'da da yoğun biçimde yaşanmakta ve işsizlik sürekli artmaktadır. İngiltere'de 1966-1976 arasında 1 milyondan fazla fabrika işi kaybedilmiştir. Aynı dönemde motorlu araçlar, gemi yapımı, metal işleme, makina ve elektrik mühendisliği alanlarında iş sahası %10 ile %20 arasında azalmıştır. Lancashire'da tekstil endüstrisinde 500 bin işçi işini kaybetmiştir. Fransa'nın kuzeydoğusu ile Belçika'nın batısındaki endüstri bölgelerinde işsizlik oranı 1973'te %1 iken 1990'da %12'ye yükselmiştir. AGE, sayfa 219. Avrupa Giyim ve Deri İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Patrick H. Shard, 1997 yılında şunları söylüyordu. Şu anda Avrupa Birliği içinde 20 milyondan fazla işsiz var. Sendikalar çok zayıfladılar. Buna karşı çıkmak için yeni bir sendikal yapı, yeni bir iş bölümü ve yeni bir eğitim şart. Küreselleşme Avrupa'daki işçiyi de ezdi. Cumhuriyet 27 Aralık 1997. 19. yüzyıl başlarında görülen ve el işçiliğine dayanan ev üretimi ya da aile üretimi dünyanın her yerine yayılmaktadır. Gölge ekonomi adı verilen bu tür üretim etkinliklerini inceleyen Amerikalı ekonomist Ann Mish şunları söylüyor. Yunanistan'ın kuzeyinde evde oturan çocuklu kadınlar, çocuklara bakmanın ve ev işi yapmanın yanı sıra günde en az 12 saat dikiş dikerler. Hollanda'da sütyenlere kopça takarlar. İtalya'da ayakkabı dikerler. Meksika'da oyuncak ve kalem montajı yaparlar. Küresel Düşler, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları, sayfa 234. Uluslararası Hazır Giyim İşçileri Birliği'nden Sunn Cowell ise şu saptamayı yapıyor. Ev işi, Amerikan hazır giyim sanayisinin önemli bir bölümüdür. Hareketli sezonlarda, Paskalya ya da Noel'de mağazalara mal yetiştirebilmek için kadınlara evlerinde fason iş verilir. AGE, sayfa 234. ABD'de yayınlanan Newsweek gazetesi, 10 Eylül 1990 tarihli sayısında şunları yazıyor. New York Manhattan'da, harap atölyelerde işçiler kemerlere boncuk takmakta ve bu işçilere Meksika'da bulicin diken kadınlara ödenen ücret ödenmektedir. Tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi bugünün köle fabrikaları da bir emek yoğun üretim alanı olan konfeksiyon işinde bulunmaktadır. Newsweek 10 Eylül 1990 sayfa 51-52, AGE sayfa 261. 1989 tarihli resmi hükümet raporuna göre New York'taki 7000 konfeksiyon imalathanesinde 50 binden fazla işçi çalıştırılmaktadır.